Ayrım 1. Pusu, Jack Higgins. 6 Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Pusu, yazarı Jack Higgins. Özgün adı A Darker Place. Çevirmeni Asuhan Sevimli. Türü roman. Koridor Yayıncılık 1. Baskı İstanbul 2011. ISBN numarası 978-605-4188-91-8. Bu kitap 304 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ekim 2012. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Pusu. Ünlü bir Rus yazar ve eski bir paraşütçü asker olan Alexander Kurbski, Putin hükümetinden yaka silkip batıda gözden kaybolmak ister. Bu haberin evde nasıl karşılanacağıyla ilgili bir tedirginliği olmasa da, yurttaşlarının çoğunun Rus gizli servisleri tarafından canice öldürdüklerini görünce, Charles Ferguson, Sean Dillon ve başbakanın özel ordusu olarak bilinen gruptaki diğer üyelerle kaçış ve gizlenme konusunda kayıtlara geçilemeyecek türden planlar yapar. Bu Batı için gerçek bir darbedir, tek bir şey dışında. Kurbski hala Ruslar için çalışmaktadır. Plan en yüksek seviyede İngiliz ve Amerikan istihbaratının içine sızmaktır. Bu işi en etkili şekilde yerine getirmek için kendi motivasyonlarına sahip olan Kurbski'nin ne yapması beklenen şey umurundadır, ne gitmek zorunda olduğu yer, ne de kimi öldürmesi gerektiği. Son sayfasına kadar merakla okuyacağınız unutulmaz karakterlerle donatılmış bu kitap bir kez daha şunu kanıtlıyor. Associated Press'in kelimeleriyle gerilim yazarları arasında bir isim var ki kalabalıktan bir adım öne çıkıyor. Jack Higgins. Açık bir mezara bakmaktan sakının, kendinizi içinde bulabilirsiniz. Rus atasözü. 1. Bölüm. Monica Starling duştan yeni çıkmış, Pierre'deki suitinin makyaj masasında dikkatlice makyajını yapıyordu. Gölgeli sarı saçlarını kurutmuş ve her zaman yaptığı gibi en sevdiği şekli vermişti. Arkasına yaslanıp kendine bir kez daha baktı. 40 yaşında birisi için hiç de fena değildi ve yaşını göstermediğinin farkındaydı. Tanıştıkları ilk ortamda Sean Dillon'un yaptığı yorumu hatırlayıp gülümsedi. Bayan Starling, Jane Austen'ın Darcy'sinin söylediği gibi, gerçekten hoş bir bayanla tanışmak her zaman bir zevktir. Eskiden IRA infazcısı, şimdi ise başbakanın özel ordusu diye bilinenlerin ajanı olan Dillon'un neler yaptığını merak ederek düzenbaz diye düşündü. Gerçekten tehlikeli bir adam olmasına rağmen sevgilisiydi. Şu haline bir bak Monica diye düşündü kafasını sallayarak. 3 doktorasıyla Cambridge'de öğretim üyesi olan senin gibi bir bayan böyle bir adama aşık oluyor. Maalesef elinden bir şey gelmiyordu. İnce mısır pamuğundan düzgün kesilmiş kar beyazı bir bluz giyip düğmelerini dikkatlice ilikledi. Ardından Valentino'nun en iyi parçalarından gece kadar karanlık bir pantolon giydi. Sade pırlanta küpelerini takıp Manolo Blahnik ayakkabılarını da geçirdikten sonra hazırdı. Evet, muhteşem dedi, tam not. Kavalyesi sevgili yaşlı Cambridge Corpus Christi Koleji Avrupa Edebiyatı'nda fahri Profesör George Dunkley'i düşünerek gülümsedi. 70 yaşındaki sevimli dostu bu gece orada olacağı için çok heyecanlanıyordu. Kendisi de heyecanlanmıyor değildi. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Araştırmacılar Haftası'na davetini kabul ettiğinde onur konuğunun kim olacağına dair en ufak bir fikri yoktu. Alexander Kurbski, Monica'ya göre neslinin en büyük yazarı, paraşütçü asker olarak Afganistan'da, sonra da 1. ve 2. Çeçenistan savaşlarında yaşadığı cehennem gibi yılların deneyimiyle yazdığı İnsanoğlu Ölürken ve Moskova Geceleri hayranlık uyandırıcı başarılardı. Ayrıca yalnızca 34 ya da 35 yaşlarında olmalıydı. O kitapların yayınlanmasından bu yana Rusya dışında pek az insan onunla tanışabilmişti. Hükümet onu göz hapsinde tutmuştu ama şimdi burada New York'taydı. Çok güzel bir gece olacaktı. Aynanın başından kalktığında telefon çaldı. "Dylan, sana yetişebileceğimi düşündüm," dedi. "Orada saat kaç?" "Gece yarısını geçti. Kurbski ile tanışacağın için heyecanlı mısın?"
"İtiraf etmeliyim ki heyecanlıyım. George'u daha önce hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim."
"Ama haklı. Kurbski pek çok açıdan ilginç bir adam. Bildiğin gibi babası KGB'dendi. Annesi kız kardeşinin doğumu sırasında öldüğünde halası ikisine de birkaç yıl baktı. Sonra bir gün Kurbski Londra'ya kaçtı. O sırada halası da orada yaşıyordu. Kurbski de onun yanında kaldı. 2 yıl Londra İktisat Okulu'na gitti ve sonra tekrar kaçtı. Geri döndü, paraşüt birliğine katıldı ve gerisi de tarih ya da efsane. Artık sen nasıl inanmak istersen."
"Bunları biliyorum. Sean, yayıncının bildirisinde yazıyor. Yine de çok güzel bir gece olacak."
"Ben de öyle düşünüyorum. Nasıl görünüyorsun?"
"Harikulade."
"İşte benim bebeğim. Büyüle onları. Şimdi kapatmam gerek."
"Seni seviyorum," dedi Monica ama çoktan kapatmıştı.
"Erkekler başka gezegenden geliyorlar," diye düşündü alaycı bir şekilde. Çantasını alıp kendini kanıtlamaya gitti. Alt kattaki bir odada Alexander Kurbski aynada kendisine bakıp omuzlarına dökülen koyu renk saçlarını taradı. Dolaşık sakalı, bir kadın için hoş bir gece vaat eden, keyfine düşkün bir adamı, bir erkek içinse tehdit oluşturan bir ortaçağ canisini andırıyordu. Ordudaki yıllarından sonra sakalı onun için herhangi bir kontrole karşı koyma biçimi, bir kişisel duruştu. 1.55'den biraz kısaydı, yüzünün çoğu sakalla kaplanmıştı ve gözleri su grisiydi. Baştan aşağı siyah giyinmişti, yakasındaki tek düğmeyle kapatılmış siyah bir kazak, brioni siyah ceket ve pantolon. Cebindeki mendil bile siyahtı. Kriptolu cep telefonu titredi. "Bunin, çıkınca sola dön, 50 metre sonra beni göreceksin, siyah Volvo," dedi. Kurbski cevap vermedi, telefonu kapadı, odadan çıkıp en yakındaki asansöre bindi ve aşağıya indi. Çalışanları görmezden gelerek otelden çıktı, 50 metre yürüdü, Volvo'yu bulup bindi. "Ne kadar uzakta?" diye sordu. Bunin ona kısa bir bakış atıp altın çerçeveli gözlüğünün arkasından gülümsedi. Dökülmüş saçlarıyla komşu amca havası vardı. Ancak tek bir farkla, o bir GRU ajanıydı. Dipnot, GRU Rusya Federasyonu Uluslararası İstihbarat Teşkilatı Ajanı. Çevirenin notu.
15 dakika, kontrol ettim.
Hadi işe koyulalım o zaman. Kurbski arkasına yaslanıp gözlerini kapattı. Igor Vronsky 35 yaşındaydı ama uyuşturucu bağımlılığı yüzünden 45 gösteriyordu. Saçı sakalına karışmıştı. Ufak çenesiyle dar bir yüzün etrafına sıkıca gerilmiş gibi duran bir derisi vardı. Boynundaki fuları ve gece mavisi kadife ceketi sahneye çıkacakmış gibi görünmesini sağlamak için tasarlanmıştı. Bugünlerde Moskova'daki kötü şöhreti onu endişelendirmiyordu. Hükümet Putin'in KGB'deki yıllarıyla ilgili yazdığı kitaptan dolayı ondan nefret ediyordu. Ama şimdi Amerika'daydı ve New York Times'ta yazıyordu. Dolayısıyla ona dokunamıyorlardı. Kitap ona şöhret, para, kadın getirmişti. Moskova kimin umurundaydı? Banyo aynasına bakarak gülümsedi. Sonra da bekleyen ilk iki sıra kokaini içine çekmek için eğildi. İyi maldı, kesinlikle kusursuzdu. İkinci sırayı da çekti. Bir an başı döndü, beyni hafif uyuştu ve hemencecik dikleşip kendini muhteşem Alexander Kurbski için hazır hissetti. Her horoz kendi çöplüğünde öter diye eski bir Rus atasözü vardı. Bu gecede yıldızın Kurbski olacağına şüphe yoktu. Ama ayağını kaydırmak da eğlenceli olabilirdi. 5. kattaki küçük dairenin dağınık salonuna gidip bir yağmurluk bulup dışarı çıktı.
Asla taksi istemez demişti Bunin. Tonlarcasını bulabileceği Columbus Caddesi'ne çok yakın.
Bu yüzden Kurbski de karanlıkta Vronski'nin çıkmasını bekledi. Bir süreliğine apartmanının kapısındaki ışığın altında durdu. Sonra yağmurdan korunmak için yakasını kaldırarak sola ilerledi.
Tam önünden geçerken Kurbski uzanıp onu ciddi bir güçle kendine çekti. Sol kolunu boğarcasına boynuna dolayıp kemik saplı sustalı bıçağını düğmesine dokunarak açtı. Bronski giysilerinin altında bile ince ucunu hissedebiliyordu. Şimdi el ağzına bastırıyordu. Bıçaksa sanki ne yaptığını bilir gibi kalbine giriyordu. Apartman girişinde bir köşeye kaydı ve dizlerinin üzerinde öldü. Kurbski yeni bir mendil çıkarttı, bıçağı temizledi ve kapattı. Sonra cesedin üzerine eğilip bir cüzdan ve cep telefonu buldu. Dönüp Bunin'in beklediği yere doğru yürüdü. Volvo'ya binip uzaklaştılar.
Bitti dedi Bunin.
Kurbski torpido gözünü açıp cüzdanı ve cep telefonunu koydu. Bunlardan kurtulacaksın dedi.
Bir başka sokak saldırısı.
Kokain kullanmış.
Emin misin?
Eminim dedi ve bir paket Marlboro çıkardı.
Seni rahatsız ediyor mu diye sordu Bunin.
Kurbski sakince Çeçenistan seni rahatsız etmiş miydi dedi.
Bir sigara yaktı. Her neyse hiç tartışacak havada değilim. Daha yapılacak bir gösterim var. Şimdi sahneye muhteşem Alexander Kurbski'yi çıkartalım.
Columbus Caddesi'nde ilerlerken Bunin senin için hepsi bu kadar mı Alex dedi.
Yuri eski dostum, güzel ve eski New York'un karanlık kış akşamında hiç de Freud'a meraklı değilim. Beni Pierre'e götür sadece, hayranlarım bekliyor.
Arkasına yaslandı, sokağı seyrederek sigarasını içti.
Monica Starling ve Profesör Dunkley Pierre'deki resepsiyona gittiklerinde her taraf insan kaynıyordu. Ortam mükemmeldi ve her yer göz kamaştırıyordu. Birleşmiş Milletler Amerika elçisi ve Rus meslektaşı da oradaydı. Şampanya su gibi akıyordu. Monica ve Dunkley de birer bardak alıp bir köşeye geçip manzarayı izlemeye koyuldu.
Birkaç film yıldızı da var galiba dedi Dunkley.
Vardır George, ortalıkta görünmeyi severler. Birkaç pop yıldızı da var. Bence böyle bir etkinlik onlara bir çeşit çekicilik katar.
İşte orada dedi Dunkley. Fransız elçi Henry Guyon'da konuşuyor. Bir de şu Rus, adı neydi?
Ivan Makeyev dedi Monica.
Çok ciddi bir şeylerden bahsediyormuş gibi görünüyor. Kafa kafaya vermişler. Kurbski hariç.
O daha çok sıkılmış gibi duruyor dedi Monica.
Yanına yaklaşabilirsek şanslıyız demektir dedi Dunkley üzülerek. Etrafında akbaba gibi dönüp duran insanlara bak. Yanaşabilmek için elçilerin işi bitsin diye bekliyorlar. Hiç şansımız yok.
Ah bilmiyorum dedi Monica. Siyah süet çantasının sarktığı sol eli kalçasındaydı.
Kurbski döndüğünde bakışını yakalayıp kadehini kaldırdı ve bir dikişte içti.
Kurbski elbette onu tanıyordu ama Monica'nın bundan haberi yoktu ve Kurbski yanından geçerken baygın bir şekilde ve arsızca gülümsedi.
Bayan Starling, gecikmeli de olsa memnun oldum.
Monica'nın elindeki boş bardağı alıp oradan geçen bir garsona işaret etti.
Bu aralar Cambridge'de durumlar nasıl? Siz de Profesör Dunkley olmalısınız, yanılıyor muyum? Diğer Alexander'la ilgili kitabınızı okudum.
Dunkley şoke olmuştu. Sevgili dostum, çok etkilendiği her halinden belli olan Kurbski'nin elini sıktı.
Diğer Alexander diye sordu Monica.
İlk çalışmalarımdan dedi Dunkley. Alexander Dumas ve yazı odası hakkında bir analiz.
Tüm o asistanlar ve Dumas siyah frakıyla bir okul müdürü gibi geçitlerde bir aşağı bir yukarı sessizce yürürler dedi Kurbski.
Tılsımlı bir sesle konuşmuştu. Hiç önemi yokmuş gibi sesinde Rus aksanının verdiği hoş bir derinlik vardı.
Gerçekten böyle miydi diye sordu Monica.
Elbette. Ortaya çıkardıklarına bir bak. Üç silah şorlar, demir maskeli adam, Monte Cristo kontu.
Dunkley heyecandan nutku tutulmuş şekilde onun zamanında Paris'teki edebi kurumlar ona çok kötü davrandı dedi.
Bence de. Ayrıca oğlu en iyi Fransız oyunlarından birini La Dame aux Camélias'ı sunduğunda alay ettiler.
Dipnot kamelyalı kadın.
Sonra da verdi hikayeyi La Traviata'da kullandı dedi Dunkley.
Kör bir gülümsedi. Dumas'ın telif ücreti aldığını sanırlar.
Güldüler ve Dunkley, aman tanrım, yüzbaşı Kurbski, öğrencilerim sizin katılacağınızı bilse seminerlerim çok kalabalık olurdu dedi.
Çok cazip bir olasılık ama maalesef Cambridge imkansız ve yüzbaşı Kurbski artık çok geride kaldı. Ben şimdi yalnızca Alexander'ım.
Monica'ya gülümseyerek,
veya Alex, nasıl isterseniz dedi. Monica da nefesi kesilerek gülümsedi ve bir yardımcı yaklaşıp resmi bir dille ''Elçi hazır, yerinizi alırsanız yemekler sunulacak.'' dedi.
''Evet, elbette.'' diye karşılık verdi Kerbski. ''Bu iki arkadaşım da benimle oturacak.''
Yardımcı duraksadı. ''Ancak efendim, mümkün olduğunu sanmıyorum, her şey planlandı.''
''O zaman tekrar planlayın.''
Omuz silkerek ''Ama sorun olacaksa biz başka bir masaya da oturabiliriz.'' dedi. ''Hayır, elbette olmaz efendim.'' dedi yardımcı hemen. ''Hiç gerek yok. Derhal gidip gerekli değişiklikleri yapacağım.'' Yardımcı uzaklaştı.
''Bence biraz sorun oluyoruz eski dostum.'' dedi Dunkley. ''Hayır, ben onların Rus Frankenstein'ıyım. Muhteşem Alexander Kurbski dünyayı şaşkına çevirmek ve ana Rusya'nın tekrar muhteşem görülmesine yardımcı olmak için zincire vurulmuş bir ayı gibi dans ediyor.''
Bu sözleri hiçbir kinaye olmadan söyledi ve soğuk gri gözleri hiçbir şeyi ele vermedi. Gözleri Monica'ya rahatsız edici biçimde Dylan'ınkileri andırdı. Kurbski elini tutup dudaklarına götürerek, ''Omzumun üstünden bakarsan Rus elçinin ne olup bittiğini anlamak üzere geldiğini göreceksin.'' diye devam etti. ''Evet geliyor.'' dedi Monica. ''Bize kızacak mı?''
''Hayır asla. Odadaki en güzel kadını gördüğünde başka kimsenin değil de onun masasını şereflendirmen için elini çabuk tutacak.''
Dunkley'e dönüp, ''Sizce de öyle değil mi profesör?'' dedi. ''Bana sorma oğlum, ben akıntıya ayak uydururum. Yıllardır böyle keyifli bir gece geçirmemiştim.'' Bu sırada elçi yanlarına geldi. Gecenin sonunda diplomat sağında karısı, solunda Monica ve karşısında Kurbski olacak şekilde oturdu. Dunkley masanın uzak köşesinde Fransız elçinin karşısında oturmuş, ona bir İngiliz'in Fransızcayı mükemmel konuşabileceğini kanıtlıyordu. Her şey çok keyifliydi. Ancak Monica masanın karşısına baktığında Kurbski'nin içine kapandığını fark etti. Ona yine bir şekilde Dylan'ı anımsatmıştı. Çok fazla şampanya içilmişti ama ortamda soğuk rüzgarlar esiyordu. Kurbski bir parçası olmadan ortamı gözlemliyordu. Ama sonra içindeki yazar ortaya çıkıp insanları yargılıyor, durmadan içinde bulunduğu durumu değerlendiriyordu. Monica'nın bakışını yakaladı, hafifçe gülümsedi ve hepsinin ne kadar aptal olduğunu söyler gibi kaşlarını kaldırdı. Sonra da konuşmaların yapılması için sessizlik istendi ve Rus elçi ilk konuşmayı yaptı. Sanki o hafta uluslararası dostluk haftasıydı da dünyada kötü hiçbir şey olmuyordu. Irak ve Afganistan'daki savaşlar karanlığa karışmıştı. Kayda değer tek şey mükemmel yemek, şampanya ve güzel kadınlar eşliğinde New York'un en güzel otellerinden birinde verilen bu davetti. Herkes alkışladı ve Monica Kurbski'ye baktığında onun da diğerlerine katıldığını görmüştü. Ama hala tuhaf bir şekilde alakasız duruyordu. Alkışlar bittiğinde Fransız elçi ayağa kalktı. Konuşması kısa ve özdü. Alexander Kurbski iki hafta içinde Paris'e gelebilirse Fransa devlet başkanının onu Legion d'Honneur'le onurlandıracağını belirtmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Dipnot: Legion d'Honneur, 1802'de Napolyon Bonaparte'ın tasarladığı, sosyal statüsüne ya da milliyetine bakılmaksızın Fransa'ya hizmet edenlere verilen en büyük onur nişanı. Coşkulu bir alkış eşliğinde Kurbski ayağa kalkıp Fransız elçiye akıcı Fransızcasıyla nazik bir ifadeyle teşekkür etti. Harika bir geceye yakışan bir son olmuştu. İnsanlar dağıldıktan sonra Monica ve Dunkley biraz daha oyalandılar. Kurbski ortalıkta yoktu. ''Ne geceydi ama'' dedi Dunkley. ''Uzun zamandır böyle eğlenmemiştim.'' Sabah 10.30'da Londra'ya döneceklerdi. ''Yarın gün erken başlayacağız. Ben yatmaya gidiyorum.'' ''Sabah görüşürüz'' dedi Monica. Dunkley asansöre giderken Monica duraksadı. Hala Kurbski'den bir iz arıyordu ama göremedi. Aslında otelin dışında Volvo'da oturmuş Bunin'le konuşuyordu.
''Şu onur nişanı saçmalığından haberin var mıydı?''
''Hayır, hiç haberim yok da sorun ne ki Alex? Onur nişanı Fransa'nın en büyük ödüllerinden biri.''
''Hiç böyle ne olmuş yani diye düşünüyor musun Yuri? Şu an o noktadayım.''
''Hayır mı diyorsun yani? Diyemezsin Alex. Putin bunu istiyor, ülkemiz bunu istiyor. Sen de ben de iki hafta içinde Paris'te olacağız.''
''Tanrı yardımcımız olsun. Moskova'ya kendi Falcon'unla gideceksin ve bir Falcon Gulfstream kadar iyidir.'' ''Gerçekten mi?''
''Evet oğlum,
Sabahında seni alacağım.
Kurbski omuz silkti. Tamam, alırsın.
Kurbski arabadan indi ve Bunin uzaklaştı. Kurbski gidişini izledi, dönüp otele girdi. İlk gördüğü şey asansör bekleyen Monika oldu. Yanına yaklaştı, ona tam zamanında yetişmişti.
Yatmadan önce bir içkiye ne dersiniz hanımefendi?
Monika Kurbski'yi gördüğüne sevinerek gülümsedi. Neden olmasın? Koluna girdi ve bara gittiler. Çok fazla insan yoktu. Bir köşeye oturdular. Kurbski buz gibi bir Rus vodkası alırken Monika yeşil çay istedi.
Çok sağlıklı bir seçim, dedi Kurbski.
Ben de senin için aynısını söyleyebilmek isterdim. Ama o elindeki için söyleyemeyeceğim.
Doğuştan alışık olmak lazım.
Beyni çürütmüyor mu?
Pek değil aslında. Kırık buzun içinde bekletilmiş kadehten içildiğinde beyni donduruyor, sorunlarını alıp götürüyor.
Eğer buna inanıyorsan her şeye inanırsın.
Hayır, gerçekten. Şimdi anlat bakalım. Böyle organizasyonlara bir katılımcı gönderdiğinde Moskova'daki Sanat Bakanlığı tüm bilgiyi verir. Dolayısıyla akademik başarılarından haberim var. Ama senin hakkında bir şey bilmiyorum. Bu güzellikte bir kadının evli olmaması beni şaşırttı.
Ben dulum Alex. Birkaç yıldır da bu böyle. Kocam Cambridge'de profesördü. Benden biraz yaşlıydı ve kraliyet şövalyesiydi.
Peki çocuk?
Hayır, kardeşim var, işine yararsa.
Kardeşi Harry'i hatırlayınca gülümsemesi bir an dondu. Yakın zamanlarda aldığı bıçak yaraları ve daha da önemlisi psikolojik yaralarını sarmaya çalışıyordu. Onun yerine yanlışlıkla karısının suikasta kurban gittiğini görmüştü ve iyileşmesi uzun sürecekti.
Tekrar gülümsedi. Başbakan için gerçekte ne yaptığını saklayarak "Kardeşim milletvekilidir," dedi.
Tabii ki Kurbski tüm bunları biliyordu ama hilesine devam etti. Fakat hayatında bir erkek olmalı, senin gibi bir kadın.
Monika hiç incinmemişti. Evet, bir erkek var.
O zaman kendini şanslı hissetmeli.
Kurbski bir kadeh daha vodka aldı. Monika, senin hayatında biri var mı, diye sordu.
Tanrı'ya şükür hayır, günübirlik ilişkiler yaşıyorum. Ben çok zor bir adamım ama çok da zor bir hayatım oldu. Hakkımda bir şey biliyor musun?
Biraz, seni halan büyüttü değil mi?
Svetlana benim her şeyimdi, onu çok seviyordum. Ama komünist Moskova çok zordu. 17 yaşındayken bir tiyatro grubuyla Londra'ya gitme fırsatı yakaladı. Kendisi aktristti. Patrick Kelly diye bir profesörle tanıştı, iyi bir adamdı. Hayatında ilk kez kendisi için bir şey bulmuştu. Moskova'ya dönmeyi reddetti, Londra'da kaldı ve onunla evlendi.
Peki onun yanında kalmayı nasıl başardın?
Babam sayesinde, KGB subayı olarak onun etkisi oldu. Fikrini değiştirir umuduyla Svetlana'yı ziyaret etmemi sağladı.
Ya kız kardeşin?
Tanya daha lisedeydi, 15 yaşındaydı. Svetlana ile hiçbir zaman çok yakın olmamışlardı. O da babamla kaldı. Babamın evinde ona bakacak hizmetçiler, orada yaşayan bir çift vardı.
Peki Londra Ekonomi Okulu nasıl oldu?
Sırıttı, küçük bir çocuk gibi görünüyordu, çok farklıydı. Kitaba ve edebiyata her zaman bir düşkünlüğüm olmuştur. O yüzden çok çalışmam gerekmedi. O okulda yeni bir dünyayla tanıştım. Svetlana ile Kelly'nin Belsize Park'ta Victoria tarzında harika bir evi vardı. Bir şekilde vaktimi boş geçirmemem gerektiğini söylüyorlardı. Böylece ders almaya başladım. Sosyoloji, psikoloji, felsefe dersleri aldım. Aylar böylece uzadı gitti.
2 yıl. Sonra neden Moskova'ya döndün?
Evden gelen kötü haberler yüzünden. Afganistan'da 55 binin üstünde ölü. Çok fazla ceset torbası. Kalbi kırılmış anneler sokaklara dökülmüş eylem yapıyor. Tanya 17 yaşındaydı ama baştan aşağı işin içindeydi. Meydan savaşları, çevik kuvvet ve sayısız ölü.
Durakladı, yüzü bulutlanmıştı. Tanya da onların içindeydi. Monika'nın cevabı sıradan olabilecek kadar içgüdüseldi. Elini Kurbski'nin elinin üstüne koydu. Çok üzgünüm, dedi.
Hemen döndüm. Zaman kaybıydı tabii ki. Her şey bitmişti. Minsky Park'taki askeri mezarlıkta yalnızca bir mezar taşı vardı. Babam daha saygıdeğer görülmesi için yetkisini kullandı. Londra'dayken benimle görüşene kadar kardeşim çoktan ölmüştü. Yani beni dönmem için tuzağa düşürdü. Ben de ondan intikam almak için şehre gidip paraşüt birliğine katıldım. O zaman kapana kısıldı. Beni oradan alması Komünist Parti çevresinde kötü görünmek demek olurdu.
Sonra ne oldu?
İnsanlık Ölürken'in ilk bölümünü okuduysan zaten biliyorsundur. Paraşütle bir uçaktan nasıl atlanacağını öğrenecek zaman yoktu. 3 ay temel eğitim aldım, sonra da Afganistan'a gittim. 89 yılıydı. Her şeyin mahvolduğu yıl. Rahata ermek için çırpındığımız ve başardığımıza sevindiğimiz yıldı.
Cehennem gibi olmalı.
Öyle bir şeydi ama Çeçenistan olayını beklememiştik. 2 yıl sonra ilk savaş olmuştu bile.
Uzun bir duraklamadan sonra ustalıkla bir kadeh vodka daha doldurdu.
Monika, ya şimdi sırada ne var dedi.
Emin değilim. Yalnızca birkaç yazar harika başarılar elde edebilir. Tekrar yapabilecek misin ya da sadece şans mıydı gibi bir soruya ancak o özel kitabı yazacak kadar şanslı bir yazar cevap verebilir.
Ama sen kendin için bu cevabı Moskova geceleriyle verdin.
Sanırım ama bilmiyorum, şimdi kendimi çok klostrofobik hissediyorum. Korumalarım tarafından kuşatıldım.
Monika kahkaha attı. Zincir vurulmuş ayı işini mi diyorsun? Bu tamamen sana kalmış. Svetlana zincirlerinden kurtulup Moskova'ya dönmeyi reddettiğinde iltica etmek zorunda kaldı. Ama şimdi her şey daha farklı. Rusya artık komünizmle yönetilmiyor.
Hayır ama Vladimir Putin'le yönetiliyor. Ben şimdi de en az eskiden olabileceği kadar denetimleri altındayım. Sanat Bakanlığı'nın tahsis ettiği jetle seyahat ediyorum. Şimdi nereye gidersem gideyim GRU ajanlarının ellerindeyim. Kendi pasaportumu bile kendim vermiyorum. Asla kendi isteğimle gitmeme izin vermezler.
Çok yazık. Dünyanın en iyi üniversiteleri seninle çalışabilmek için her şeyi yapar. Taraflı davranıyorum tabii ki ama eminim Cambridge senin için kırmızı alıyı hiç çekinmeden sererdi.
Çok cazip bir olasılık.
Orada oturmuş bu olasılığı değerlendiriyormuş gibi hafifçe kaşlarını çatmıştı.
Monika, Moskova'da durman için herhangi bir sebep var mı diye sordu.
Hiçbir şey yok. Birkaç yıl önce babamı kanserden kaybettim. Farklı farklı yerlerde kuzenlerim var. En yakın akrabam Svetlana. Hayatımda hiç kadın yok.
Gülümseyerek omuz silkti.
En azından şimdilik yok.
Yani dedi Monika.
Beni yakından takip ediyorlar. Seninle bu şekilde konuştuğumu bilseler bile beni içeri tıkarlardı.
Başını salladı.
Her neyse göreceğiz. Paris'te 2 hafta.
Heyecanlanacak bir şey. Kendinle gurur duymalısın.
Monika çantasını açtı ve bir kart çıkarttı.
Bunu al. Cep telefonum yazılı burada. Kodekstir, kriptolanmış ve sınıflandırılmıştır. İstediğin zaman beni buradan arayabilirsin.
Kriptolu mu? Çok etkilendim. Çok iyi bağlantıların olmalı.
Öyle de denebilir. Ayağa kalktı ve ciddiyim, ara beni. Düşünsene, Paris Cambridge'e çok da uzak değil dedi.
Gülümsedi. Eğer olsaydı akademik kariyer istemezdim. Sahneyi bir süre terk etmek, uzmanlığımdan uzaklaşmak ve kaybolmak isterdim. Kaçışımın tam olduğunu düşünmek isterim. Böylece Moskova'nın nereye gittiğime dair hiçbir fikri olmazdı. İngiliz basınının kapıma dayanmasını istemezdim. Nerede olursam olayım.
Ne demek istediğini anlıyorum ama bu biraz zor olabilir.
Eğer sessizce gidebilsem hiç sorun olmazdı. Moskova gittiğimi bilirdi ama en son istedikleri kamunun bunu duyması olurdu. Çünkü bu çok ciddi bir skandala yol açar. Ses çıkarmazlardı. Kasabada bir iş bulduğumu ya da yeni bir kitap üstünde çalıştığımı söylerler, sonra da beni yakalamaya çalışırlardı.
Ben durumu arkadaşlarıma ileteceğim. Kendine iyi bak.
Monika'nın kolundan tuttu.
Bu arkadaşlarının böyle bir işin nasıl yapılacağını bilen özel insanlar olmaları gerekiyor.
Gülümsedi. Öyleler. Düşünmek için zamanın olduğunda beni ara Alex dedi.
Monika asansöre doğru yürüdü, kapılardan biri açıldı, bindi ve kapıyı kapadı.
1. ayrımın sonu, sayfa 21.